Ayrım 29.
Sayfa 580. Ne var ki 27.7.2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu'na yeniden şekil veren Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 3600 gün prim ödemek kaydıyla önceden 15 yıldan sonra emekli olan özürler için kademeli emeklilik uygulaması getirilmiştir. Buna göre sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu kanunun 53. maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan ilgili mevzuatı uyarınca, birinci derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalı primi ödemiş olmak, ikinci derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalı primi ödemiş olmak, üçüncü derece sakatlığı olanlar en az 4400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalı primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı alanlar kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir. 1479 sayılı Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur yasasında da bağımsız çalışan özürlere 15 yılda emekli olma hakkı tanınması gerekmektedir. Körlere kimi mesleklerin kısıtlanması ve işte kontenjan uygulamasına karşı girişimler. 1987 yılında Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen olmanın koşullarını düzenleyen yönetmelikte bir değişiklik yapmış ve aralarında körlüğün de bulunduğu bazı vücut özelliklerine sahip kimselerin öğretmen olmasına yasak getirmiştir. Buna göre örneğin bir kör öğrenci üniversitenin öğretmen yetiştiren bir bölümünden öğretmen olabilir yeterliliğe sahip olarak diploma alacak ancak öğretmenlik yapamayacaktır. Bu hakkın geri alınabilmesi için körler örgütlerinin birkaç yıl süren bir hukuk mücadelesi vermesi gerekmiştir. Aynı şekilde bazı üniversiteler körlerin girebileceği bölümleri sınırlama yoluna gitmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne sınavsız kontenjanla alınmakta olan kör öğrencilerin bu kontenjanına son verilmiştir. Ayrıca bazı üniversiteler kimi bölümlere kör öğrenci alımını durdurmuş ve öğretmen yetiştiren okullara kör öğrenci alınmaması uygulamasına geçilmiştir. 6. Körler Derneği'nin 1987 yılında hazırladığı bir basın bülteninden. İnsanlığın eriştiği en yüksek kültür düzeyini ülkemizde temsil etmesi beklenen üniversite yöneticileri, kör öğrencilerin kişisel özelliklerine göre bu bölümlerde başarılı olup olamayacaklarını kendilerine bırakmak yerine, onlar adına karar vermeyi, böylece himayecilik yapmayı çağdaş aydın olmakla bağdaştırabilmiştir. Kimi kör önderlerin bilimsel zekat adını verdiği bir uygulamayla öğretim elemanları yetersizliği dolayısıyla kimi kör öğrencilere hak etmediği fazladan not vermeye gösterdiği isteksizliği, durumu nesnel olarak ele almak yerine bu tür öğrencilerin bireysel yetersizliğini rol teorisi çerçevesine tüm körlere mal ederek belli bölümlere öğrencileri kabul etmeme kolaycılığını seçmektedir. Hatta ülkemizde ancak yüksek puanlarla girilebilen saygın bir üniversitenin mütercim tercümanlık bölümünden 1990'lı yılların başında mezun olan ve mesleğinde başarılı olacağı kuşku götürmeyen bir kör öğrenciden mezuniyet kararı karşılığı mesleğinde çalışmayacağına dair bir imzalı belge isteme cüretinde bulunulmuştur. Bu aynı zamanda kuşkusuz ülkemizde bu mesleğin gereklerinden kimilerinin ne anladığını da ortaya koyması bakımından oldukça ilginç bir durumdur. Bu birbirinden garip uygulamalardan söz ederken farklı tarihlerde çıkarılan yönetmeliklerde çeşitli orta dereceli meslek okullarına körlerin bu okullara kabul edilmeyeceğine ilişkin hükümler konmuştur. Bu bağlamda daha garip bir uygulamaya konservatuvarlarda rastlanmaktadır. Henüz batıda yapılan müzikte bile kabartma yazıyla notaların bulunmadığı dönemlerde yetişmiş pek çok başarılı müzisyen kitabın önceki bölümlerinde belirtildiği gibi varken, körlerin uğraşmasına en uygun sanat ve uğraşı olarak müzik alanı geniş kesimler tarafından kabul gören bir kanı iken, körler Türkiye'deki konservatuvarların bazılarına alınmamaktadır. Bu durum yalnızca çok sesli müzik için değil, Türk müziği konservatuvarları için de geçerlidir. körlerin tıpkı görenler arasında rastlandığı oranda yetenekli olanlarının tartışmasız başarılı olabileceği müzik gibi bir alanda öğrenim görmek üzere onları konservatuvarlara kabul etmeme anlayışı, o öğrencilerin eğitim sırasında karşılaşacağı sorunların çözümüyle uğraşmamak için sorunu olanları almamakla daha başından çözme düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Çağdaş bir aydın ve sanatçının sahip olamayacağı böyle bir tutum açıkça ayrımcılıktan başka bir şey değildir. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD 1986 yılında hükümete çalışma yaşamıyla ilgili 8 maddelik bir uyarı raporu vermiştir. Bu raporda özürler açısından son derece ilginç bir ifade yer almıştır. Daha birinci maddede 1475 sayılı iş kanununun %2 oranında özürlü çalıştırma zorunluluğu getiren hükmünün uygulanışıyla ilgili olarak iş yerlerinin hayır kurumu haline dönüştürülmemesi istenmekteydi. İlk bakışta işveren kesiminin özürleri istihdam etmeye istekli olmadığı gibi bir sonuç çıkarılabilecek böyle bir ifade, kanımızca korumacı yaklaşımla karşılaştırıldığında daha dürüst ve gerçekçi bir yaklaşımı ifade etmektedir. Yoğun niyete karşın doğru dürüst himaye etme işlevinin bile yerine getirilemediği toplumsal koşullarda özürleri işe almaya karşıymış gibi görünen bu ses ne demek istemektedir? Kanımızca bu tek cümle özürlerin ülkemizdeki istihdamıyla ilgili çok önemli noktaları içermektedir. Bu noktaları şu şekilde açmak mümkündür. 1. TÜSİAD kısaca özürlere kral çıplak demiştir. 2. Kitabın eski Yunan ve Roma felsefesinin körlere bakışının incelendiği bölümde değinildiği gibi, ünlü Yunan düşünürü Aristoteles de yaptığı inceleme sonucu sağırların eğitilmesinin mümkün olmadığını söylemiştir. Böylece Aristoteles bu konuda bir tartışma başlatmış ancak bu tartışma Hristiyanlığın gelişiyle düşünürler arasında yeteri kadar sonuçlanamadan, milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış Aziz Augustinus da aynı şekilde düşünmektedir, aydınlanma çağına kadar ertelenmiştir. Muhtemelen o sırada bu tartışma sürdürülebilmiş olsaydı sağırların da kendi koşullarına uygun eğitim görebileceği sonucuna varılabilecekti. Bu ifadesiyle TÜSİAD bu konuda bir gerçekliği insanların düşünmesi ve tartışması için açık seçik ortaya koymuştur. 3. İş yeri ve hayır kurumu kavramları öne çıkarılmaktadır. İş yerleri çalışanlarının verimlilik esasının öne çıktığı ve kâr etmeye dayalı işletmeler olduğu halde, hayır kurumları bu anlamda daha çok özürlerin ve muhtaçların bakıldığı ya da çalışanlarının kendi üretimleri ve erişilen verimlilikle kendi işverenine kâr etme olanağı sağlamasına bakılmadan, kendi için yapılan toplam masrafı bile karşılamadığı, aradaki farkın diğer kaynaklardan sağlandığı yerler anlamında kullanılır. 4. Yasa gereği eski adı İş ve İşçi Bulma Kurumu olan Türkiye İş Kurumu, İşkur tarafından işe alınmak üzere gönderilen ve iş yerindeki işler açısından kalifiye olmadığı için yasa zoruyla alınan bu kimselere yapılan toplam harcamanın işletmenin karından sübvansiye edilmek durumunda olduğu gerçeğine bu raporda vurgu yapılmaktadır. Bu durum kuşkusuz İş ve İşçi Bulma Kurumu'na iş başvurusu yapan özürlerin 5'te 4'ünün herhangi bir işe göre yetiştirilmemiş olması bir yana, ya hiç okur yazar olmadığı ya da en fazla ilkokul mezunu olduğu gerçeğini en çarpıcı şekilde ifade etmektedir. 5. Bu raporda iş için gönderilen özürlerin devlet tarafından ihtiyaç duyulan işlerde piyasada elde edilen verimliğe uygun şekilde yetiştirildikten sonra gönderilmeleri istenmektedir. İşverenlerin gerçekten özürlü istihdam etmek istemediği görüşü ancak yukarıdaki hususlar gereği gibi yerine getirildikten sonra yine de işe almak istememeleri halinde söylenebilecektir. Bunun yanında incelemekte olduğumuz toplumun ayrılmaz bir parçası olan işverenlerin de toplumun birer bireyi olarak özellikle körlere yönelik ön yargı ve olumsuz tutumlara sahip olabileceği beklenebilir. Diğer bir deyişle körler işe alıştırılmış olsalar bile işverenlerde var olan bu olumsuz yargılar nedeniyle pek çok kör yine de işsiz kalabilir. Bu nedenle onu işe almak yerine ona maddi yardım yapmayı bakımının sağlanmasını daha mantıklı bulabilir. İş yerlerinin hayır kurumuna dönüştürülme tehlikesine karşı işveren kesiminin çözüm önerileri bir başka işveren kuruluşu olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan TİSK gelmiştir. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun düzenlediği sakatlık oranlarında karşılaşılan sorunlar konulu sempozyumda TİSK adına bir konuşma yapan G. Karaçivi şu noktalara vurgu yapmakta ve TİSK'in görüşlerini şöyle dile getirmektedir. Bu noktalar üzerinde tek tek duralım. A. Her şeyden önce ülkemizde 3 milyonu aşan sağlam açık işsiz bulundu ve sanayinin birçok ağır ve tehlikeli işlerinde özürlerin çalıştırılmalarına olanak bulunmadığı düşünülmektedir. Bu görüşe getirilebilecek eleştiri bu kadar sağlam açık işsizin bulunmasının özürlerin de çalışmasının önünde engel oluşturmaması gerektiği şeklindedir. Üstelik sağlam açık işsiz olarak nitelenen kimselerin farklı iş kollarında iş bulup çalışmaları daha kolay olmaktadır. Bir özürlü eğer bir işi verimli olarak yapabilecek durumda ve ona göre yetiştirilmiş ise o işlerde özürlülerin çalıştırılması bazı bakımlardan işveren açısından başka bölümlerde değinildiği gibi işveren bakımından avantaj bile olmaktadır. Özürlülerin yapmakta olduğu işte daha istikrarlı çalıştığına ilişkin araştırma sonuçları mevcuttur. Sanayideki ağır ve tehlikeli işler ibaresine gelince bazı işler gerekli düzenleme yapılarak tehlikeli olmaktan çıkarılabilir. Üstelik herkesin her işte çalışabilmesi gibi bir zorunluluk da olmasa gerektir. Büyük bir işletmede özürlülerin de yapabileceği pek çok iş bulunabilir. Üstelik sempozyumdaki konuşmacı konuşmasının bir başka yerinde işverenlere, iş kollarının özürlülere uyarlanması konusunda iş ve işçi bulma kurumu bünyesinde oluşturulacak bir teknik uzman ekibin yardımcı olmasını talep etmiştir. B. Diğer taraftan özürlülerin çalıştırılmasındaki amaç onlara sadece geçim yolu temin etmek değildir. Aksine onları rehabilite ederek, eğitim vererek, meslek sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmaktır. Böylece özürlüler kendilerinin topluma bir yük olduğu düşüncesinden kurtularak sağlam kişiler gibi emeğiyle geçinen insanlar olacaklardır. Bu cümlelerle özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve çalışma yaşamındaki amaç çok güzel özetlenmektedir. C. Görüleceği gibi buradaki en önemli husus rehabilitasyondur. Kuşkusuz sosyal anlayışın bir sonucu olarak tıbbi ve mesleki rehabilitasyonun gerçekleştirilmesinde görev anayasada da belirtildiği gibi öncelikle devlete düşmektedir. Böylesine önemli bir ödevin her yönüyle sadece işverene yükletilmesinin gene sosyal devlet anlayışı içinde yerini bulmak imkanı yoktur. Bu yönüyle de mevcut mevzuat uygulaması isabetli değildir. Yukarıdaki şekliyle böylesine önemli bir ödevin her yönüyle sadece işverene yükletilmesi ifadesiyle ne anlatılmaktadır? İş kanunundaki kontenjan gereği iş ve işçi bulma kurumu, işe alınması için iş yerindeki ihtiyaca bakmaksızın ya da kalifiye olmayan özürlüleri göndermekte, eğer iş yerinde bu özürlere uygun iş verilemiyorsa bu kez işveren para cezası ödemek zorunda kalmaktadır. Diğer bir deyişle işveren bu kimseleri işe alsa bir türlü, almasa bir türlü. Bu ifadeler işveren kesiminin bu sosyal sorunu devletle birlikte çözme niyetini ortaya koymakta, bu konuda öneriler getirmektedir. Devlet rehabilitasyon görevini yeteri kadar yerine getirmeden işverenlerden özürlülerin işe alınmasını istemektedir. Kuşkusuz bu ifadelerden eğer böyle bir kontenjan uygulaması bulunuyor olsa bile yine de özürlüleri işe alıp almayacakları anlaşılamamaktadır. D. Bu faktörlerden de önemli olarak Batı ülkelerinde bu alanda yıllardır uygulanan yöntemin, yani özürlülerin devlet tarafından önce tıbbi sonra mesleki rehabilitasyona tabi tutulması ve bu zorunlu iki aşamayı takiben yine devlet tarafından kurulan korumalı iş yerlerinde istihdam edilmeleri yönünde olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Belirtilen bu gerekçelerden sonra sorunun iş kanunu kapsamından tamamen çıkarılarak yeni bir yasal düzenleme yapılması ve anayasada yer almış sosyal devlet ilkesine hareketle kendi kaderlerine terk edilmiş ve terk edilmemesi gereken özürlüler için devlet tarafından özel tedbirler alınması istenmektedir. G. Karaçivi ayrıca devletin kendi kadrolarında bulunan geniş özürlü açığını kapatması gerektiğini ve özürlülere meslek kazandırılmasına ve iş yerleri açmakta kullanılmak üzere bir fon oluşturulmasını önermiştir. Bu ifadelerdeki bazı noktalar okuyucunun dikkatinden kuşkusuz kaçmamıştır. Öncelikle daha önceki bölümlerde verilen bilgilere göre Batı ülkelerinin bazılarında benzer açık istihdam için kontenjanlar mevcuttur ve belli ölçülerde yararlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle Batı ülkelerinde bu tür mevzuat düzenlemelerinin bulunmadığı ve özürlülerin yalnızca kendileri için açılmış korumalı iş yerlerinde çalıştığı, bunun yegane model olduğu görüşü doğru değildir. İkinci olarak korumalı iş yerlerinin tarihsel kökenlerinin incelendiği bölümde değinildiği gibi bu tür iş yerleri Batı ülkelerinde de toplumda gelişen çalışmaya ilişkin anlayışlar ve ekonomik gerçekliklere paralel ve körlerin ve özürlülerin istihdamı konusundaki tutum ve anlayışlar nedeniyle bu kimselerin yalnızca kendilerine özgü iş yerlerinde verimli olup olmadıklarına fazlaca bakılmaksızın çalışabilecekleri anlayışının sonucunda yaygınlaşmıştır. Günümüzde bu anlayışlar değişmiştir. Bu ülkelerde de korumalı iş yerleri genellikle açık istihdamı destekler nitelikte, belli amaçlar ve belli kimseler için düşünülen ve uygulanan sınırlı bir istihdam yöntemi haline almıştır. Bu süreci yaşamamış ve Batı'ya belli bir gelişmişlik düzeyinde entegre olma çabasındaki ülkemizde yaşanmamış bir süreci, bütün sakıncalarıyla tekrarlamak gerçekçi olmadığı gibi bugünkü anlayışlarla da örtüşmemektedir. Bugün için doğru olan, bugünkü asıl yönelim de bu yöndedir. Açık istihdam sürecine özürlere mümkün olduğunca katılmalarının sağlanması, yalnızca mesleki rehabilitasyon sürecinde ve birden fazla özürü bulunan özürler için istihdam yöntemi olarak korumalı istihdam uygulamalarının geliştirilmesidir. Kapsamlı bir özürler yasasına olan ihtiyaç ve gereklilik. Bir önceki bölümde TİSK'in görüşleri arasında yer alan özürlerle ilgili düzenlemelerin ayrı bir yasayla düzenlenmesi görüşünü paylaşmamak mümkün değildir. Böyle bir yasanın gerekliliği Devlet Planlama Teşkilatı'na bağlı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü'nün Sakatlara Yönelik Politika Dökümanı adlı 1992 yılında hazırlayıp yayımladığı belgede de yer almıştır. Bu yöndeki ihtiyaç adı geçen belgede şu şekilde formüle edilmiştir. Çeşitli yasalarda özürlerle ilgili konularda çok çeşitli hükümler bulunmaktadır. Ancak söz konusu yasalarda özürlerle ilgili farklı kavramlar kullanıldığı gibi, farklı yasaların uygulanması nedeniyle aksaklık ve tutarsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu konu dikkate alınıp tüm mevzuat taranarak özürlerle ilgili kavram kargaşasını giderici ve farklı uygulamaları ortadan kaldırıcı yönde düzenlemelere gitmek amacıyla bir çalışma grubunun oluşturulması önerilmiştir. Adı geçen belgede özürlerin çeşitli sorunlarının çözümü konusunda bazıları tartışma götüren öneriler de olsa çok sayıda öneri ve politika oluşturabilecek görüşe yer verilmiştir. Bilindiği gibi özürlerin çeşitli sorunlarıyla ya da özürlüğün ortaya çıkardığı çeşitli konularla ilgili pek çok kamu ve özel kuruluşun çalışmaları ve uyguladığı politikalar bulunmaktadır. Ancak burada dikkat çeken nokta herkesin kendi bağlı bulunduğu mevzuata, kendi kurallarına ve anlayışına göre bu tür çalışmalara yaklaşmakta olduğudur. Türkiye'de genel olarak yaşanan böyle bir sorun özürler alanında çok daha acı sonuçlara yol açacak şekilde yürümektedir. Çünkü büyük sözlerle özürlere hizmetlerin götürüldüğü söylenirken, özürler sefalet ve cehalet içinde eskiden yaşadığı şekilde yaşayıp gitmektedir. Örneğin yetişkin özürlere meslek kazandırılması konusunu ele alalım. Bu alanda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, SHÇK Genel Müdürlüğü, rehabilitasyon merkezleriyle yetişkinlere meslek kazandırma çalışmaları yaparken, İş ve İşçi Bulma Kurumu, İş Gücü Yetiştirme Yönetmeliği çerçevesinde kendine göre bir çalışma yürütmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, halk eğitim merkezlerinde yetişkin özürlere mesleki beceri kazandırma kursları düzenlemektedir. Görünüşte her kurum üzerine düşeni yapıyor, özürlerin meslek edinmeleri konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştiriyormuş gibi bir durum ortaya çıkarken, iş başvurusunda bulunan özürlerin 5'te 4'ünün ya hiç okur yazar olmadığı ya da en fazla ilkokul mezunu olduğu ve vasıfsız işçi konumunda bulunduğu gerçeği değişmemektedir. Sonuç olarak tüm kamu kurumlarının ve özel kuruluşların yürütmekte olduğu özürlerle ilgili çalışmaların bir envanteri çıkarılmalı, bu hizmetlerin entegre edildiği yeni haklar ve özürlere çağdaş yaklaşımı ortaya koyan ve çeşitli fonlarla desteklenen reform niteliğinde bir özürler yasası çıkarılmalıdır. Bu konuda 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tüm ülkelerde özürlerle ilgili uyulması gereken kuralları düzenleyen Fırsatların özürler açısından eşitlenmesi konulu standart kurallar adlı belge analiz edilmeli, kurallar hangi kurumu ilgilendiriyorsa görevlendirme yapılmalı, standartların geliştirilmemiş olduğu konularda Türk Standartlar Enstitüsü'nün standartlar geliştirmesi istenmelidir. Bunlar yapılırken arada bir de olsa gözden kaçabilecek ayrımcı uygulamalara engel olabilmek amacıyla bütün bu düzenlemeleri tamamlayıcı nitelikli ayrımcılığı yasaklayan yasal bir düzenleme yapılmalıdır. Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler, tartışmalar ve uygulamalardan sonra özürlerin ve özellikle körlerin istihdamında başarıya ulaşılmış mıdır? İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun raporlarına göre özürlerin işe yerleştirilmesi ile ilgili ilk 15 yılın rakamlarına bakıldığında son derece düşük bir sonuç elde edildiği görülmektedir. Kuruma iş bulunması amacıyla 1972-1987 yılları arasında 139.687 özürlü kimse başvurmuş ve bunlardan ancak 28.192'si kamu, 19.618'i özel sektöre olmak üzere başvuranların ancak %32,2'si herhangi bir işe yerleştirilebilmiştir. Yukarıda belirtilen olumsuz tablo günümüzde değişmiş midir? Türkiye İş Kurumu'na ait aşağıda sunulan verilerden bu konuda bir fikir edinmek mümkündür. Özürlülük çeşitleri. 2002 yılı sonu itibariyle sıra bekleyenler. Erkek, kadın toplam. 2002 yılı içerisinde yerleştirme toplam kamu özel. Göz özürlüler. Amalar. 2002 yıl sonu itibariyle sıra bekleyenler erkek 632, kadın 120, toplam 752. Toplam, erkek 84, kadın 13, toplam 97. Kamu, erkek 11, kadın 1, toplam 12. Özel, erkek 73, kadın 12, toplam 85. Göz özürlüler diğer. Erkek 9312, kadın 969, toplam 10281. Toplam 1717 erkek, kadın 127, toplam 1844. Kamu, erkek 90, kadın 95, toplam 95. Özel, erkek 1627, kadın 122, toplam 1749. Diğer özür grupları, 2002 yıl sonu itibariyle sıra bekleyenler. Erkek 43.022, kadın 2.205, toplam 45.227. 2002 yılı içerisinde işe yerleştirme toplam. Erkek 7.753, kadın 315, toplam 8.068. Kamu, erkek 66, kadın 10, toplam 550. Özel, erkek 7.237, kadın 155, toplam 8.392. Genel toplam, 2002 yılı sonu itibariyle bekleyenler. Erkek 52.966, kadın 7.466, toplam 60.432. 2002 yılı içerisinde işe yerleştirme. Toplam, erkek 9.554, kadın 1.329, toplam 10.883. Kamu, erkek 167, kadın 16, toplam 657. Özel, erkek 8.937, kadın 1.289, toplam 10.226. 2002 yılı sonunda sıra bekleyen özürlerin eğitim düzeylerine göre dağılımı. Okuma yazma bilmeyen, erkek 1885, kadın 215, toplam 2100. Okur yazar, erkek 2264, kadın 267, toplam 2531. İlkokul, erkek 23.623, kadın 2257, toplam 25.880. Orta ve denge okul, erkek 10.079, kadın 1377, toplam 11.456. Lise ve denge okul, erkek 13.581, kadın 2948, toplam 16.529. Yüksek okul ve fakülte, erkek 1533, kadın 402, toplam 1935. Genel toplam, erkek 52.965, kadın 7.466, toplam 60.431. 2003 yılı sonu itibariyle özürlerde iş arayan sayısı. Erkek 42.766, kadın 6.452, toplam 49.218. 2003 yılı itibariyle özürlerde işe yerleştirilenlerin sayısı. Kamu, erkek 430, kadın 34, toplam 464. Özel, erkek 10.478, kadın 1.539, toplam 12.017. Kuşkusuz iş bulabilenlerin girdiği işten memnun olup olmadığı göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konudur. İzleyen yıllarda kamu ve özel sektör kuruluşlarında yapılan incelemelerden, ülkemizdeki en büyük işveren durumundaki devlet kuruluşlarında büyük oranda özürlü işçi kadrolarının boş tutulduğu görülmüştür. Bu durum ülkemizdeki bir gerçeği daha açıkça göz önüne çıkarmaktadır. Yapılan partizancı atamalarla şişirilen memur kadroları bir yanda, yine siyasilerce çıkarılan iş kanunu ile zorunlu tutulduğu halde doldurulmayan kamudaki özürlü kadroları diğer yanda. Bu zorunluluğa karşın özürlü kadrolarını doldurmayan, gereksiz yere kamu kadrolarını partizanca yaklaşımla dolduran devlet yöneticilerinin bu davranışını nasıl açıklamak gerekmektedir? Üstelik doldurulabilen kadrolardaki kör personel oranına bakıldığında burada da en avantajlı durumda görülenlerin körler olduğu bir rastlantı olmasa gerektir. Getirilen yasal zorunluluğa karşın yine siyasi kadroların bu kadroları doldurmaya isteksizlik göstermesi, olsa olsa özürlere ve körlere çalışarak toplum yaşamına eşit kollarda katılabilen bireyler olmaktan çok onların bakım ve himaye kurumlarının birer değişmez hizmet alıcısı olarak görülmeleriyle yakından ilgili olsa gerektir. Bu anlamda özürler ve özellikle ciddi özürlü olarak kabul edilenler, bu yöneticiler açısından istihdam bakımından değerli bulunmamakta, o yönde ciddi adımlar bu nedenle atılmak istenmemektedir. Bütün mevzuat düzenlemelerine karşın gerçekler üzülerek belirtmek gerekir ki bu sonucu vurgulamaktadır. Özürler Yasası. Uzun uğraşılardan sonra özürler ile ilgili bir yasal düzenleme 1.7.2005 tarihinde 5.378 sayılı özürler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun adıyla kabul edilerek 7.7.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. bu yasalaşma sürecine giden yoldan bir parça söz etmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Kısa tarihsel bilgiden sonra yasaya ilişkin ilk bakışta karşılaşılan önemli noktalara değinilmekle yetinilecektir. Çünkü yasa kitap yayıma hazırlandığı bir sırada çıkmış, dolayısıyla ayrıntılı olarak incelenebilmesi mümkün olamamıştır. Ayrıca yasanın çıkarılmasını öngördüğü 16 yönetmeliğin uygulama sonuçlarının görülmesi de ayrıntılı bir değerlendirme için gerekli olacaktır. Özürlülerle ilgili bir yasal düzenleme Sosyal Hizmetler Enstitüsü'nün kurulması ve bu enstitünün özürlülere yönelik çalışmalar yapması Mithat Enç tarafından da bir çözüm olarak düşünülmüş ve önerilmişti. Enç 1972 ayrıca körlerin içinde bulunduğu çeşitli gruplarda yaklaşık 30 yıldan beri kapsamlı bir özürlüler yasası talebini dile getirmekteydi. Bunlardan birisinin Sosyal Himaye Yasası adıyla 1970'lerin başında Körler Sosyal Dayanışma Derneği'nde ortaya atıldığı söylenmektedir. 80'li yıllarda Körler Federasyonu bünyesinde çeşitli kanunlarda özürlülerin yaşamını iyileştirecek yönde değişiklik yapılmasına yönelik bir yasa teklifi hazırlanmış, ancak önceki bir bölümde değinilen vergi indirimi, doldurulmayan özürlü kadroları için işveren tarafından ödenmesi gereken para cezası gibi bazı hükümlerin dışında yasalaştırılmamıştır. Diğer yandan 6 nokta Körler Derneği öncülüğünde kimi dernekler 1989 yılında yeni bir yaklaşımla yasa konusunu gündeme taşımışlardır. Buna göre söz konusu yasa himayeci değil, özürlü haklarını tanıyan bir yasa olmalıdır. Bu nedenle adı özürlüler yasası olmalı, içeriği toplumun özürlülere çağdaş bakış açısını yansıtan temel ilkeleri devletin ve yerel yönetimlerin özürlüler alanındaki örgütlenmesini, özürlü haklarını yaşama geçirmek için bir özürlüler fonunu ve özürlü örgütlerinin karar alma süreçlerine katılımını yansıtmalı, ek olarak bir dizi yasada özürlülerle ilgili değişiklik içeren bir bölüm bulunmalıydı. Özürlülerin haklarının neler olabileceği uzun uzun tartışılmış, TBMM'de yasa azarlama konusunda çalışan uzmanların yardımıyla ortaya 49 maddelik bir özürlüler yasası çıkarılmıştı. Ekin'de 12 maddelik çeşitli yasalarda değişiklik yapılmasını öngören bir metin de bulunmaktaydı. Artık körlerin elinde mücadele edilebilecek bir belge bulunmaktadır. Çeşitli derneklere mensup 300 kişilik bir kör grubu 9 Mayıs 1991 günü meclise giderek parlamentoda grubu bulunan parti başkanlarına ve bizzat meclis başkanına bu talebi iletir ve hazırlanan yasa önerisini elden sunarlar. Görüntü olarak olduğundan çok kalabalıkmış gibi görünen böyle bir toplulukla ilk kez karşılaşan siyasi parti yetkilileri bu beklenmedik misafirlerden oldukça etkilenmiştir. Bu durum yalnızca şaşkınlık ve etkilenmeyle sınırlı kalmamış, bu örgütlü kitlenin arkasında bulunan oy potansiyelini de keşfedivermişlerdir. Bu keşfin ilk sonuçları 20 Ekim 1991 tarihindeki genel seçimler öncesinde kendini göstermiştir. Siyasal partiler seçimler yaklaşırken ilk olarak özürlüler için vaatlerde bulunmaya, programlar açıklamaya, Özürlüler Bakanlığı'nın kurulacağına ilişkin sözler vermeye başlamışlardır. Hatta o seçimlerden en çok oyu alarak iktidara gelerek sonradan kurulacak koalisyon hükümetinin büyük ortağı parti, uzun yıllardır körler derneklerinde yöneticilik yapan Necati Adıbelli'yi Adana'dan milletvekili adayı bile göstermiştir. Körler derneklerinin yürüttüğü eylem ve etkinlikler 1997 yılına dek kesintisiz devam etmiştir. Kendini zincire vurma eylemi, açlık grevi, imza kampanyaları, tabut eylemi, miting ve yürüyüşler, başbakanlık aleyhine tazminat davası açılması gibi eylem ve etkinlikler birbirini izlemiştir. Bu yolla kapsamlı ve bütünlüklü bir özürlüler yasasının gerekliliği düşüncesi kamuoyunda, siyasi partilerde ve parlamentoda egemen hale gelmiştir. Sonunda 1997 yılı ortalarında Refah Yolu Hükümeti 3 adet kanun hükmünde kararnameyi yürürlüğe koymuştur. Bu kanun hükmünde kararnamelerle pek çok yasanın toplam 99 maddesi önemli veya önemsiz değişikliğe uğramaktaydı. Bu o güne dek yapılan özürlüler alanındaki en kapsamlı yasalaştırma etkinliği olarak dikkat çekmiştir. Ne var ki talep edilen demokratik kapsamlı ve bütünlüklü özürlüler yasası gereksinmesini karşılayacak nitelikte olamamıştır. Olamamıştır ama kamuoyunun ve siyasal partilerin nezdinde kapsamlı bir yasalaştırma etkinliği yapılmış gibi bir görüş hakim olmuştur. Bu nedenle gelecek birkaç yıl süreyle yeniden yasa mücadelesini canlandırmak olanaksızdı. Bu saptamayı yapan Türkiye Körler Federasyonu özürlerin büyük çoğunluğunu ilgilendiren önemli bir konuda bir kampanya başlatılmasını, böylece bir yandan özürlü kitlesinin desteği sağlanırken mücadele sürecinin kesintiye uğratılmamış olacağı ve bu yolla da önemli deneyimler kazanılabileceği sonucuna varmıştır. Özürlülerin büyük çoğunluğunu ilgilendiren önemli bir kazanımın 2022 sayılı yasa ile verilen özürlü aylığının asgari ücret düzeyine çekilmesi ve zamanla bir tazminat niteliğine dönüştürülmesi olabileceği görüşü ağır basmıştı. Bu saptamanın sonucu gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bu yasanın değiştirilmesi yönünde özürlüye ya iş ya da tazminat sloganıyla bir mücadele başlatılmıştır. 6 Kasım 1998 tarihinde Şanlıurfa'da başlatılan kampanya televizyon filmleri, billboard afişleri, gazete ilanları çeşitli eylem ve etkinliklerle sürmüş, kısa sürede sonuç vermeye başlamıştır. Başbakan Ecevit'in talimatıyla bu yönde yasal değişiklik önerisi hazırlanarak meclise sunulmuştur. 1999 yılı sonunda toplanan 1. Özürlüler Şurası, Türkiye Körler Federasyonu'nun öncülüğünde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve diğer federasyonlar tarafından hazırlanan demokratik, kapsamlı ve bütünlüklü bir özürlüler yasasının ivedilikle çıkarılması yönündeki bir öneriyi oy birliğiyle kabul edince, tazminat talebi bu yasanın bir parçası haline gelmiştir. Bu şekilde yeniden kapsamlı bir özürlüler yasası talebi kamuoyunda seslendirilmeye başlanmış olmaktaydı. Hazırlanan yasa tasarısı 2002 yılı başlarında meclis gündeminin 11. sırasına dek ilerlemiş, IMF yasaları nedeniyle ayak sürmeler yüzünden 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken seçim nedeniyle kadük olmuştur. Seçimlerden sonra iş başına gelen 58. hükümetin özürlülerle ilgili icraatlarından bazılarına önceki bölümlerde değinilmişti. Daha sonra kurulan 59. hükümetin yaklaşık bir yıllık süresi boyunca da yasa konusunda belli bir hareketlilik gözlenmemiş, bunun üzerine 6 nokta Körler Derneği diğer bazı derneklerin katılımıyla Ankara'da 2004 Mayıs'ında bir kitlesel eylem gerçekleştirerek yasa talebini kamuoyuna duyurmuştur. Bu eylem üzerine özürlüler yasası konusunda bir canlanma meydana gelmiş, o sırada Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan bir taslağın yanı sıra bazı taslaklar açıklanmaya başlanmıştır. Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanıp tartışmaya açılan 97 maddelik taslak önemli mali haklar getirmekte ve özürlülerin çeşitli gereksinmelerinin büyük bir çoğunluğuna karşılık vermekte olan bu taslağın 40 maddesine Maliye Bakanlığı çekince koymuştur. Yaz dönemindeki birkaç basın açıklamasından sonra Türkiye Körler Federasyonu Kasım ayını özürlüler yasasının çıkarılmasını gündeme taşımak için mücadele ayı olarak ilan etmiş, bu amaçla 9 kentte yürüyüş ve mitingler yapılmış, bu eylemlere çeşitli derneklere mensup 2000'in üzerinde özürlü katılmıştır. Eylemler yazılı ve görsel medyada geniş yer bulmuş, 26 Kasım günü Sayın Başbakan yaptığı bir açıklamayla özürlüler yasasının en geç 2005 yılının ilk çeyreğinde çıkarılacağını ilan etmiştir. Ertesi gün yazılı medya tüm ayrıntılarıyla bu yasada ne gibi düzenlemelerin yer alacağına vurgu yapmıştır. Yasanın getirdiği önlemler arasında yıllarca mücadele edilen 2022 sayılı yasadaki değişiklik de bulunmaktaydı. 2005 yılı Mart ayının başında Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan bir taslağın imzaya açılacağı duyurulmuş, ancak metnin incelenmesinden içinin boş olduğu, önemli sayılabilecek hususların büyük çoğunluğunun taslakta yer almadığı görülmüştür. 9 Mart günü Ankara'da toplanan İktidar Partisi'nin Özürlüler Koordinasyon Kurulu il temsilcileri yasa taslağından duydukları hoşnutsuzluğu dile getirmişlerdir. Başbakan tarafından verilen söz üzerine eylemlerine ara vermiş olan Türkiye Körler Federasyonu 14 Mart günü bir basın toplantısı düzenleyerek taslağın kabul edilemez olduğunu açıklamış, diğer bazı örgütler de çeşitli eylemler gerçekleştirmişlerdir. 13 Mart günü bir grup dernek Ankara'da kitlesel bir protesto eylemi gerçekleştirmiştir. Bu eylem pek çok televizyonda ve gazetede yer almıştır. Bu tepkilerin temel sloganı "İçi boş yasa istemiyoruz" olmuştur. Bu taslak bir gün sonra hükümet üyelerinin imzasına açılmıştır. Nisan sonunda çeşitli illerde iktidar partisinin il başkanlıklarını kitlesel olarak ziyaret eden Türkiye Körler Federasyonu'na bağlı derneklerin şubeleri, yasanın yetersizliği konusunda genel merkezlerine baskı yapmalarını il başkanlarından istemişler, Mayıs ayındaki sakatlar haftası nedeniyle çeşitli eylemler gerçekleştirmişlerdir. Bir yandan da özürlü milletvekili Sayın Lokman Ayvan'ın çalışmaları devam etmekteydi. Böylece yasanın bu haliyle yetersiz olduğu konusunda hükümette bir kanı oluşmaya başlamıştır. Sonunda imzası tamamlanan yasa tasarısı 7 Mayıs günü TBMM'ye sevk edilmiş, ne var ki bu yeni tasarının imzaya açılan tasarının aynısı olmadığı, bazı önemli mali hakların bu tasarıda yer almış olduğu dikkat çekmiştir. Bunun üzerine bütün talepleri karşılamakla birlikte şimdilik desteklenebilecek bir tasarısı olduğu sonucuna varan başta Türkiye Körler Federasyonu ve bazı özürlü dernekleri Sakatlar Haftası'nı tasarının yasalaştırılması konusunda çeşitli kampanyalarla geçirmişlerdir. Bütün bu birikimlerin yarattığı etkiyle 17 Mayıs günü toplanan Meclis Sağlık Komisyonu gündemine özürler yasa tasarısını almış ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile bağlı federasyonları bu toplantıya çağırarak görüşlerini dinlemiştir. Oluşturulan alt komisyonda hükümetin tasarısı ile diğer iki taslak birleştirilerek tasarı biraz daha zenginleştirilerek benimsenmiştir. 1 Haziran günü toplanan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, alt komisyonun çalışmasını bazı değişikliklerle kabul etmiş, tasarıyı Bütçe ve Plan Komisyonu'na havale etmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bir türlü toplanıp 30 Haziran günü tamamlanacak olan meclisin çalışma dönemi içinde yasalaşamayacağı izlenimi edinilince, Türkiye Körler Federasyonu'na bağlı 300 kadar dernek temsilcisi 28 Haziran 2005 günü meclise giderek iktidar ve ana muhalefet partisi grup toplantılarını izlemiş, hem iktidar partisinden hem de ana muhalefet partisinden birkaç gün içinde tasarının yasalaşacağı sözünü almıştır. Aynı gün toplanan Bütçe ve Plan Komisyonu tasarıyı benimsemiş ve Meclis Genel Kurulu onca işin arasında 1 Temmuz günü 5378 sayılı yasa olarak kabul etmiştir. 7 Temmuz günü Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan yasa aynı gün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Burada kısaca yasanın özellikle körler açısından en önemli yönlerine değinmenin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Yasanın amacı madde 1'de şöyle ifade edilmiştir. Bu kanunun amacı özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunların çözümüyle her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Amacını bu şekilde belirleyen yasa, özürlülerin yaşamının her alanını kapsayan bütünlüklü bir yasa olma amacını ortaya koymaktadır. İkinci maddesinde bu yasanın yalnızca özürlüleri değil, ailelerini, özürlülere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsayacağı yer almıştır. Yasanın bu iddialı misyona ne ölçüde yanıt vereceği zamanla daha iyi ortaya çıkacak olmakla birlikte, burada getirilen kimi düzenlemelere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşacak, bu yönüyle 5378 sayılı yasanın özürlülerin yıllardan bir talep ettiği yasa olup olmadığı konusunda, okuyucunun kendi görüşünü oluşturmasına yardımcı olunmaya çalışılacaktır. Yasa özürlülerle ilgili çeşitli kavramlara tanımlar getirmektedir. Buna göre, özürlü doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi ifade etmektedir. Yasa özürlülük ölçütlerine göre özürleri hafif ve ağır özürlü olarak ikiye ayırmaktadır. Bakıma muhtaç özürlü, özürlülük sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişileri ifade etmektedir. Rehabilitasyon doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan özrü ortadan kaldırmak veya özürlülüğün etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, özürlüye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak, evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve özürlünün toplum ile bütünleşmesi, ayrımcılığa karşı tüm tedbirlerin alınması amacıyla verilen koruyucu, tıbbi, mesleki, eğitsel, rekreasyonel ve psikososyal hizmetler bütününü anlatmaktadır. Burada özürlülere yönelik ayrımcılığın önlenmesi için her türlü tedbir de rehabilitasyon kavramı içinde değerlendirilmektedir. Yasada korumalı iş yerlerine ilişkin de iki tanıma rastlanmaktadır. Korumalı iş yeri normal iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluşturulmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklendiği ve çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği iş yerine, korumalı iş yeri statüsü çalışanlarının yönetmelikle belirlenen oranını özürlülerin oluşturduğu veya özürlülere yönelik çalışmalarıyla korumalı iş yerine sağlanan teknik ve mali destek sağlanma şartlarını taşımayı anlatmaktadır. Yasanın dördüncü maddesinde hizmetler sağlanırken uyulacak genel esaslar arasında devletin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde özürlülerin ve özürlülüğün her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştireceği, özürlüler aleyhine ayrımcılık yapılamayacağı, ayrımcılıkla mücadelenin özürlülere yönelik politikaların temel esası olacağı, özürlere yönelik olarak alınacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde özürlerin ailelerinin ve gönüllü kuruluşların katılımının sağlanacağı, özürlere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunmasının esas olduğu gibi hususlar yer almıştır. Ayrıca kurum ve kuruluşların özürlerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde Özürler İdaresi Başkanlığı'nın görüşünün alınmasının zorunlu olduğu da uygulamaların temel esaslarından birisi olarak yasaya girmiştir. Yasanın madde 5.9 özürlerin sınıflanması ve ağır özürlerin bakımının düzenlenmesine ayrılmıştır. Madde 10'da rehabilitasyon hizmetleri şu şekilde formüle edilmiştir. Rehabilitasyon hizmetleri toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde özürlerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Rehabilitasyon kararının alınması, planlanması, yürütülmesi, sonlandırılması dahil her aşamasında özürlü ve ailesinin aktif ve etkili katılımı esastır. Rehabilitasyonun her alanında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirilir ve bu personelin istihdamı için gerekli önlemler alınır. Yasada her özür grubunun yapabileceği iş ve mesleklerin analizinin yapılacağı yer almış ve madde 13'te mesleki rehabilitasyon şu ifadelerle belirtilmiştir. Özürlülerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamaz. Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek kazandırılması, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması esastır. Gerçek veya tüzel kişilerce açılacak olan özel mesleki rehabilitasyon merkezleri, yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı işyerlerinin değişik tipleriyle özel işyerlerinde bireylerin bireysel gelişimleri ve yeteneklerine uygun iş veya becerilerini geliştirici tedbirler alınır. Bu alandaki hizmetler ihtiyaçlara göre iş ve meslek analizi yapılarak hizmet satın alınması suretiyle temin edilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Özürler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebini karşılamaması halinde özürlü hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder. Yasanın 14. maddesinde özürlerin istihdamına yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Madde şu şekilde düzenlenmiştir. İşe alımda iş seçiminden başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde özürlerin aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz. Çalışan özürlerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde özrüyle ilgili olarak diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz. Çalışan veya iş başvurusunda bulunan özürlerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve iş yerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile iş yerleri tarafından yapılması zorunludur. Özürlülük durumları sebebiyle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlerin istihdamı öncelikle korumalı iş yerleri aracılığıyla sağlanır. Korumalı iş yerleriyle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Özürler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Yasada özürlerin istihdamı konusunda olası ayrımcı uygulamalara engel olunması yönünde bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte, bu önlemlerin ne ölçüde başarılı olacağı ve ayrımcı uygulamalara engel olup olamayacağı zamanla görülecek hususlardır. Burada en azından caydırıcı bir yanının olduğu dikkat çekmektedir. Konunun çeşitli yönleri kitabın diğer bölümlerinde ve medeni haklar mevzuatının uygulanırlığı konularında incelenmektedir. Ayrıca aynı maddede normal iş piyasasında iş bulma şansı bulunmayan özürler için korumalı iş yerleri kurulması öngörülmektedir. Korumalı iş yerlerinin olumsuz yönlerine kitabın önceki bölümlerinde değinilmişti. Bu nedenle bu tür iş yerlerinin kurulması ve işletilmesi sırasında son derece dikkatli olunması zorunludur. Örneğin İngiltere'de mesleki rehabilitasyon amacıyla korumalı iş yerlerinde çalışmaya başlayanların önemli bir bölümünün bu iş yerlerinin sürekli çalışanı durumuna geldiği, belli bir süreden sonra dışarıda iş bulunmadığı ya da kendilerinin bulamadığı bir gerçektir. Yasanın 15. ve 16. maddelerinde eğitim-öğretim konuları düzenlenmektedir. Kimi yönleriyle 573 sayılı kanun hükmünde kararname ile getirilen hükümleri tekrarlamakla birlikte kimi yenilikler de içermektedir. Maddeler şu şekilde düzenlenmiştir. Madde 15. Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır. Özürlü üniversite öğrencilerinin öğretim ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur. Özürler Danışma ve Koordinasyon Merkezi'nin çalışma usul ve esasları Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu ile Özürler İdaresi Başkanlığımızca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir. İşitme özürlerinin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından Türk İşaret Dili Sistemi oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri Türk Dil Kurumu Başkanlığı Koordinatörlüğü'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Özürlülerin her türlü eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli, elektronik kitap, alt yazılı film ve benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca müştereken yürütülür. Özürlülerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik Araştırma Merkezlerinde uzman kişilerden oluşan ve özürlü ailesinin yer aldığı Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır ve eğitim planlaması geliştirilir. Bu planlama her yıl yeniden değerlendirilerek gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilir. Çıraklık eğitimi almak isteyen özürlülerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri doğrultusunda ve Sağlık Kurulu raporunda dikkate almak suretiyle hangi meslek dalında eğitim alacaklarına kurul karar verir. Kurulun teşkili ve çalışma usul ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı ile Özürler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yasa özürlülerin ihtiyaç duyacağı kabartma, sesli elektronik kitap, altyazılı film ve benzeri materyal üretilmesi görevini Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına vermiştir. Körlere kitap ve süreli yayınların sağlanmasında örneğin ABD ve İsveç gibi ülkeler bizzat devlet tarafından oluşturulan girişimlerle bu sorunu çözme yoluna gitmiştir. Yasada yer verilen materyal formatlarının önemli bir bölümünü körler kullanmaktadır. Altyazılı filmler işitme özürlüler için düşünülmüş olmalıdır. Bu noktadan hareketle hazırlanacak materyal formatlarına televizyon ve sinema filmlerinin, tiyatro oyunlarının körlerin izleyebileceği sesli betimleme denilen hareketlerin konuşma aralarına sesli anlatımlarla yerleştirilmesine dayalı şekilde hazırlanması da düşünülmelidir.